Ayrım 15.
Nora'yı aramasını ve gelemeyeceğimi haber vermesini istedim. Bir de bildiği satılık bir çiftlik varsa Julia'yı götürmek istediğimi söyledim. Biliyordu da. Böylece şaka maka o pazar günü Eğriboz adasındaki Vasilika yöresinden bir arsa satın aldık. Daha doğrusu kendi adına o satın aldı. Günümüzde bu arsanın değeri çok büyük. Epey milyon eder ama o zamanlar 100.000 drahmi bile vermemiştik. Toplam 6 dönüm meyve ağaçlarıyla dolu bir arsa. Nora'yı bir daha görmedim. Sadece Louis'den tekrar denizi sevmeye başladığını duydum. Louis, Nora'yı Limanakya'da kürek tutkunu bir adamla görünce iyot da en az oksijen kadar yararlıdır demişti ve her ikisi de katıla katıla gülmüştü. Sonuçta Louis bana olay peşinde koşmamı söylerken haklıydı. Bunu kendisine söyledim. Konstantinçiğim, bunu ben değil senin şairin söylüyor. Beni sen tanıştırdın onunla. Kavafis ve İtaka ile. En değerli olan yolculuktur. Adamcağız bunu tekrarlayıp duruyor. Sen mesajı anlamadın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Beni Aleka'dan kurtaran da olayların peşinden koşmam oldu. Eğer olayların peşinden koşmasam o zır deli Bertan ile hiçbir zaman gitmezdim. Ama işin aslı tam da böyle değildi. Bertan ile karşılaşmasalar da Aleka Louise'i terk edecekti. Artık dayanamıyordu. Louise değil, olaylara dayanamıyordu. Kuzen, doğrusunu söylemek gerekirse kızcağız günde 3 öğün yemeye, sinemaya gitmeye, dondurma yemeye alışmıştı. Üstelik alışkanlıklarımız da farklıydı. Yürümeyi sevmez, evin soğuk olmasını istemez, evde çamaşır yıkamak istemezdi. Beni ne yapsın? Benimle haftanın bir günü tok, diğer 6 günse aç gezebilirdi. Ama babası evliliklerinin ilk ayında onlara harçlık veriyordu. Sonra harçlığı kesti. Buraya kadar. Ben beyefendi hazır para bulsun diye çalışmayacağım diyordu babası. Artık sevgi ve çiçeklerin kendisine yetmediğinin farkına varan kızına. Korku içinde baba ile yaşayıp Louise'i tatlı niyetine almak ile Louise ile yaşamanın aynı şey olmadığını keşfetti. Birden herkesi şaşkına çeviren bütün o şakaların sadece zaman geçsin, gırgır olsun diye söylenmiş, boş laflar olmadığının farkına vardı. Bütün bunların bir yaşam şekli olduğunu, Louise'in tamamen böyle olduğunu anladı. Hatta önce babasının iş yerinde çalışmayı reddettiğinde bu Aleka'ya o kadar saçma görünmüştü ki. ''Sen delirdin mi? Nasıl yaşayacağız? Bir ay içinde doğuracağım. Üstelik İKA Sosyal Sigortalar Kurumu, kartın bile yok. Hastane parasını kim ödeyecek? Yoksa yoksulluk kartı sayesinde mi doğum yapacağımı sanıyorsun? Babam açıkça söyledi. Bize bir daha metelik vermeyecek. Ne yapacağız söylesene.'' Gerçekten de babası kararlıydı. ''Dükkana gelsin, mesleği öğrensin. İyi bir maaşı da olur. Onu İKA'ya yazdırırım. Daha ne ister?'' Aleka babası ile kocası arasındaki arabulucu olmuştu. Aleka ile Louis arasında bitmek tükenmek bilmeyen kavgalar başladı. Louis bugün bile bu kavgaları hatırladığı zaman bacaklarına bir çeşit geçici felç iniyor. ''Çocuğum konuşsana, babam ne yapacağını soruyor, planlarını öğrenmek istiyor. Ama kendisinin çalışıp da senin oturmana izin vermeyecek. Tabii benim çalışıp da senin oturmanı tercih etmiyorsan.'' Louis, Aleka'nın yeterince feminist olmamasından mutsuzdu. Onu hastanede ziyaret ettiğimde bana sonunda bütün evlilik hikayesini anlatıp kederle ''Kuzen, gerçek bir feminist asla kendisinin evde oturup kocasının çalışmasına izin vermezdi.'' dedi. Gerçekten de o kavgalar dönemi boyunca bacaklarına garip bir felç inmişti. Alexandra Hastanesi'nin 8. sınıf koğuşuna yoksulluk belgesi sayesinde gitmişti. Aynı dönemde karısı Atina'daki mükemmel bir özel klinikte kızlarını dünyaya getiriyordu. Tabii masrafları babası karşılıyordu. Sonunda Louis kaçınılmaz gerçekler karşısında kuyumcu olmak zorunda kaldı. Aleka'ya "Tamam, bunun da icabına bakalım." deyip icabına baktı. Kuyumcu da oldu. Tabii bu son ödün verme o kadar kolay ve kavgasız olmadı. Ödün verme öncesinde Aleka'nın intihar etme, kayınvalide ve kayınpederin Louise'i aç bırakma ve onu kapitalist sisteme yönlendirme girişimleri gibi acıklı sahneler yaşandı. Salaklaşma altın altındır, değeri hiç düşmez. Bu kayınpederin sürekli söylediği nakarat, kendi sloganıydı. Antipas yardımı kesince tahmin edebileceğin gibi bu arada kiralamış oldukları evin ekonomik dengesi bozuldu. Kira ödenmemiş, elektrik kesik, su kesik. Bacaklarına felç inmesi kaçınılmazdı. Devamında hastaneye yattı, kızı doğdu, sonunda da hastaneden çıktı. İlk öncü depremler hastaneden çıkıp evine varıp şaşkınlıkla elindeki anahtarın kapıya uymadığını fark edince başladı. Siktiğimin anahtarı deyip duruyordu. Sonunda zili çalmaya karar verdiğinde kapıyı bir devlet memuru açtı. Louis her mutlu insana devlet memuru der. Pijama, terlik, kanepelerde örtüler, kıpkırmızı şişmanca yanaklar görür görmez devlet memuru göründü der. Hiçbir zaman da yanılmadı. Bu adamları Konstantinciğim hemen anlarsın. Kendilerinden emin ve sakindirler. Yaşamları boyunca ne başka bir dünya savaşının ne de başka sarsıcı bir şeyin olmayacağından emindirler. İşleri bitmiş. Bir zamanlar solcu da olsalar zaman içinde muhafazakar oluyorlar. Suratları, hareketleri, zevkleri değişiyor. Kurbağa gibi sanki düz tabanmış gibi yürürler. Hem evlerinde hem evin dışında yüzlerinde bir maske ile dolaşırlar. Üstelik sadece bir maske değil, birçok maske takarlar. Çocukları için başka, müdürleri için başka, karıları için başka, metresleri için başka maske. Tamam, istisnalar da var ama maske maskedir. İşte tam bu beyefendi kapıyı açtığında, Louis adamı görür görmez kokusunu aldı. İçinden herhalde nüfus memurudur diye geçirdi. Kuzen, nüfus memurlarının da başka bir şeyi vardır. Onları görür görmez anlarsın. Louis insanları çalıştıkları kuruma göre, kurumları da çalıştırdıkları insanlara göre ayırır. Veznedarın suratı başka, vergi memurunun suratı başkadır. Konstantis genellikle rüşvet kabul eden devlet dairelerindeki memurların zamanla yüzü dönüşüme uğruyor. Onlara bakarsan anlarsın. Burunları büyür, daha eğri olur. Biraz daha kelleşirler ve yüzlerine şeytani bir gülümseme eklenir. Dikkat edersen hepsinin küçük ve sıkı dudakları, bozuk dişleri, kartal gibi gözleri vardır ve hafif kamburdurlar. Kuzen, hayatımda rüşvet alıp da hafif kambur ve sinsi bir gülümsemesi olmayan bir adama rastlamadım. Ciddiyim. Büyük olasılıkla mal sahibinden eski kiracının ne mal olduğunu duymuş olan nüfus memuru, eski kiracıların daireyi bıraktığını, kendisinin burayı kiraladığını, kendisini fazlasıyla rahatsız ettiklerini, artık rahat bırakmalarını homurdandı. Louis'e bir deste mektup ve ödenmemiş fatura verip kapıyı neredeyse yüzüne kapattı. Böylece Louis kayınpederine gitmek zorunda kaldı. Orada ilk kez kızını gördü, Lolita'sı. Louis'i görür görmez, "Olay istemiyor muydun? Şimdi olaylara doyabilirsin." deyip sırt çevirdi. Herhalde olaylarla ilgili teorisini beklenmedik bir zamanda evlenmeden önce anlatmış ve o zamanlar bu teori Louis'in işine yaramış. Aleka'nın hoşuna gitmiş, hatta bu teori onu büyülemişti. Fakat Antipas ailesinin Louis'i karşılama şekli garip, hatta kuşku vericiydi. Zaten Louis'in kayınpederi ve kayınvalidesiyle yaşamaya hiçbir itirazı yoktu. Gerektiğinde onlara bu iyiliği de yapardı. Panayotis beyciğim, sen tatlı canını üzme. Ben her yerde idare ederim. Kızın idare etmez. Antipas yine çıldırmaya başlamıştı. Louis denilen bu adam yanında 2 saat kalsa Antipas'ın hemen kolesterolü ve tansiyonu fırlıyordu. Hristanti, çıldıracağım, dayanamıyorum. Damadımız beni çıldırtacak. Louis için feci olansa hala Aleka'yı beğenmesiydi. Konstantis o kahverengi mini eteğiyle onu görür görmez nasıl desem... Mini'yi kuyumcusu satın almıştı. Delirdim, üzerine atlamak için fırsat kolluyordum. Retsinas Bey, kızın ne demek oluyor? Karım demelisin, uyan artık, sen evlendin. Sorumlulukların var, çocuğun var. Tamam, ben klinik parasını verdim. Tabii iyi yapmadım ama yoksullar gibi de yolda doğum yapmasına izin veremezdim. Louis daha fazla dayanamadı. Ama Barba, ben yoksullar gibi hastaneye yattım. Sen ne anlatıyorsun şimdi? Kayınpederine hiçbir zaman baba dememişti. Ya Barba ya da Panayotis Bey derdi. Antipas'ın yüzü yine öfkeden pancar gibi oldu. Çatlayacaktı. Tamam Panayotis, sakinleş diyen bayan Hrisanti alnındaki teri silmeye çalışıyordu. Antipas bu adamla iki laf edemiyordu. Ağzından çıkan her sözün kendi aleyhine döndüğünü, gerçek yüzünü ortaya çıkarıp kendisini gerizekalı, çıkarcı, kötü biri gibi gösterdiğinin farkındaydı. Bütün yaşamı boyunca hep iyi Hristiyan, yardımsever biri rolünü oynamıştı. Birden bu herif ortaya çıkıp kızı ve karısının gözleri önünde kendisini rezil ediyordu. Tabii yüzüne karşı ağır bir küfür savurup, örneğin çeyiz yiyici ya da dolandırıcı da diyemiyordu. Çünkü Louis bunların hiçbiri değildi. Doğal olarak kendisine karşı mücadele etme fırsatı vermeyen Louis'in tamamen kendine özgü bir adam olduğunun kokusunu almıştı. Ama yine de onunla başa çıkmanın yolunu bulamamıştı. Sana dediğim gibi Antipas'ın Louis yüzünden önce feleği şaştı. Kısa sürede ise karıcığı Hrisanti damadına sinirlenmekten vazgeçip artık kendisini eğlenceli bulduğunu saptamasından sonra bu şaşkınlık korkuya dönüştü. Yani tam bir dram. Sadece dram da değil, senin de birazdan göreceğin gibi tam bir trajedi. Ama Antipas pes etmiyordu. Acaba kiranı da mı ödememi istiyorsun? Yoksa Alice'in sırf kapristen buraya taşındığını mı düşünüyorsun? Hayır efendim, evden kovulduğunda ne yapabilirdi? Ben de babası olarak ne yapabilirdim? Onu sokağa elinde valizleriyle seni beklemesi için mi bıraksaydım? Aleka bütün bu tartışmalara dayanamadı. Tepindi, kapıları pencereleri çarptı ve ailesinin kendilerine verdiği mutfağın yanındaki odaya gitti. Bütün eşyalarını da oraya toplamıştı. Kasalarda kitaplar, kağıtlar, pılı pırtı, valizler, hayırsızın gitarı, kayınpederi Louise hayırsız diyordu ve tabii ki bebeğin beşiği. Odadaki tek yeni ve temiz eşya Louise'in kız kardeşi Andigoni'nin armağan ettiği gelin yatağıydı. Louis konuşmak için odaya girdiğinde Aleka'yı yatağa yüzüstü uzanmış, ellerini yumruk yapmış, yastığı yumruklayıp ağlarken buldu. Ne desem ki kuzen, bu dırdırın bitmesi için gitmeye karar vermeme rağmen yine kalçalarını gördüğümde dayanamayıp üzerine atladım. Ama o da dayanamadı. Kapıyı kapatmaya bile fırsatımız olmadı. Beni suya hasret, kurumuş toprak gibi içine aldı. Louis, Bayan Hrisanti'nin onları iş üstünde gördüğünden emin çünkü o anda duyduğu bir yürüme sesinden başka salonda kahvelerini içerken bakışlarını ondan kaçırdığını fark edince bunu anladı. Hrisanti, Panayotis'in bu herife zehir bile verme demesine rağmen Louis'e kahve pişirdi. Kuzen, Bayan Hrisanti çok çekingen. Bir de bizi öyle görünce kim bilir içinde ne fırtınalar kopmuştur. Ama hemen işe koyulamadılar. Beşikteki kızlarının ağlaması onları durdurdu. ''Bebeğin ağzına emziği koyup gel, emziğini bir yerlere düşürmüştür.'' dedi Aleka. Louis inik pantolonu ile koşup emziğini aradı, buldu, kızının ağzına koydu ve ''Kapıyı kapat, sonuna kadar açık bırakmışsın.'' Kapıyı da kapatıp Aleka'ya döndü. Aleka'nın arkasına geçip diz çöktü. Önce birazcık belini okşadı, poposundaki aralığı okşadı, birkaç saniye kıpırdamadan hayran hayran bu manzaraya baktı. Sonra bir yastık alıp arka tarafının daha yükseğe çıkması için Aleka'nın karnı altına koydu ve ''Kuzen, muhteşem, bitmek tükenmek bilmeyen bir vücut.'' Louis hiçbir zaman arkadaşlarından bir şey saklamazdı. Arkadaşlarına her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatmayı severdi. İster karısı söz konusu olsun, ister geçici bir sevgilisi hiç ayrım yapmazdı. ''Kuzen, bunları anlatırken sanki ikinci ve üçüncü kez bunları yaşıyorum.'' Ayrıca anlattıkça bunların kalıcı olmaya, tarih olmaya, bir yerlere yazılmaya başladığına inanıyorum. Tabii piliçler utanıyor. Arkadaşlarıma söylememeliymişim. Gerçekten de Louis aşk hayatındaki her yenilik ve değişimi bize anlatmaktan çekinmezdi. Daha sonraları kendisiyle yatmış olan kadınlara rastladığımızda bedenleri, yataktaki davranışları, hatta nasıl orgazm oldukları, meme başlarının ne renk olduğu, küçük olup olmadığı, düşkünlükleri, sapkınlıkları hakkında her şeyi bilirdik. Aleka'nın klitorisinin boyutunu bile biliyorduk. Çocuklar koskocaman bir meşe palamudu gibi Aleka'yı yüzüstü yatırıp üzerine çıkıp içine girdiğinde klitorisine sadece dokunman bile gelmesi için yeter. Fakat içine yavaşça tatlı tatlı şefkatle girmeni ister. İçine girdikten sonra istersen ona bir barbar gibi davran, onu parçala, hiç rahatsız olmaz ama içine girene kadar kibar olmalısın, onu hazırlamalısın vesaire. Yastık sayesinde ise her şey mükemmelleşiyor, kendiliğinden doğru yeri buluyor. Bir herif bize bütün bunları o kadar ayrıntılı anlatıp o kadar çok tahrik ettiğinden penisimizi ve kızarıp bozarmamızı nasıl gizleyeceğimizi bilemiyorduk. Özellikle 30 santimden büyük olduğundan hiçbir şekilde saklanması mümkün olmayan bir penisi olan Liakopoulos da aramızda olduğunda cinsel isteklerimiz isteri noktasına varıyordu. Ulan Louis, beraber olduğun kadınları rezil ediyorsun, küçük düşürüyorsun be. Beni azarladı. Neden kuzen? Eğer gurur duyacakları yerde utanılacak bir şey yaptıklarına inanıyorlarsa o zaman sana katılıyorum. Ben onları bu şekilde övüyorum. Ama bizim de aklımızı çelip kafamıza kötü şeyler sokuyorsun. Acaba bizim de... Kuzen, ben de erkeğim, bu işlerden anlarım. Örneğin Aleka seksi görünse sen arkadaşım olduğun için ona göz banyosu çekmeyecek misin? Ya da onunla yatmak istemeyecek misin? Ahlak, dostluk gibi şeyler seni engelliyor olabilir tabii ama bunun hiçbir önemi yok. Kuzen, ben bu riski göze alıyorum. Ama olur da iş bu yönde gelişirse, Aleka da biraz kuyruk sallasa onunla yatacağına eminim. Kendimizi aldatmayalım. Onunla yatmasan bile bir gün onunla yatmadığına pişman olmayacağını da söyleme. Ama Antipas Louise'i köşeye fena sıkıştırmıştı. Louise hastaneden çıkıp Aleka ile ilk kez karşılaştığında yaşadığı o cinsel ziyafetten sonra Aleka'dan ayrılamıyordu. Çocuklar, Aleka beni tahrik ediyor, çıldırtıyor. Eklemleri bile seksi, her şeyi, ayak parmakları bile. Daha ne diyeyim, her pozisyonu tahrik edici. Böylece üçüncü günden itibaren Louise seferber edildi. Her şeyi de kabul etti. Kuyumcu olmasını mı istiyorlardı? Kuyumcu da oldu. Sabah 7'de mi kalk borusu? Tamam, sabah 7'de. Antipas, Louise'i parmağında oynatmaya başladığından zevahiri kurtarmak için bile kibar olmaya çalışmıyordu. Uyan tembel herif, 10 dakika sonra gidiyoruz. Ev tam bir kışlaya dönüşmüştü. Louise daha kahvesini içemeden dışarıdan korna sesi geliyordu. Bip bip bip. Aynı anda yüzünü yıkayıp hem ayakkabılarını ceketini giyip küfür ediyordu. Tanrı aşkına nasıl bir işe bulaştım deyip işine gidiyordu. Sabah sigarasını içmesine bile fırsat vermiyorlardı. Sigarasını içmeye yetişemiyordu. Yetişse bile Bayan Hrisanti'nin başı ağrıdığından sigara içmesine izin verilmiyordu. Ne diye sigara yakıyorsun? Duman Hrisanti'nin başını ağrıtıyor. Louise sigarayı söndürür, ana avrat düz gidip çıkardı. Aleka o anda yatağın içinde diğer tarafa döner, kızları Louise ise ağlardı. Bırak ağlasın, daha ne kadar ağlayabilir ki? Sonunda ağlamaktan bıkacak. Bu arada Louise kayınpederinin Austin marka arabasına biner binmez hareket ederlerdi. Yine geç kaldık. İster inan, ister inanma ama 2 ay içinde Louise mükemmel bir kuyumcuya dönüşmüştü. Antipas şaşkındı. Hatta Louise beğenilen, kapış kapış giden, kendi tasarımı mücevherler bile üretmeye başlamıştı. Bilmem küçük yılanlardan oluşan, üzerinde elmaslar bulunan yüzükleri bilir misin? Louise'in tasarımıydı. Bütün kuyumcular bu yüzükleri taklit etti. Dediğim gibi tam bir kuyumcu ustası oluverdi. Kayınpeder gözlerine inanamıyordu. Bu ne ince, ne süratli, ne özenli işçilikti. Louise adeta nakış işliyordu. Artık Louise'i ne görebiliyor ne de haberlerini alabiliyorduk. Hep kayınpederinin yanındaydı. Öğle tatilinde bir sandviç yiyip siparişleri hazırlamak için hemen dükkana dönüyorlardı. Yüzükler, kolyeler, zincirler. Dükkanı öğleden sonra yine açıp akşam 8'e kadar çalışıp Austin'e atlayıp eve dönüyorlardı. Louise'de çıt yoktu. Örnek insana dönüşmüştü. Hiç şikayet etmiyor, hiç küfür etmiyordu. Yavaş yavaş maddi açıdan da rahatlamaya başlamışlardı. İşi büyütmek için yan taraftaki dükkanı da kiralamışlardı. Manolisçiyim, sabredelim de buradan ayrılıp kendi evimize gittiğimizde yine kirada oturmayalım, kendi evimizi satın alalım. Aleka her gece yataklarında mutluluk içinde hep bu tür şeylerden söz ediyordu. Ev için, çocuk için, yeni paltosu için, yeni elbise için planlar kuruyor, sen de bir şeyler al diyor, lame giysiler, sırtı açık elbiseler kendisine yakışıyor muymuş diye soruyordu. Daha sonra bir de araba alırız, ne dersin? Louise bunları dinlemekle yetiniyor, cevap vermiyordu, sadece dinliyordu. Louise hayatında ilk kez dolap beygirine dönüşüp sonsuza kadar kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Bunu daha sonra kendisi de kabul etti. Ama o dönemde bizden hiç kimse sonunda adam olup olmadığını ya da bazı nedenler yüzünden bu duruma katlandığını ya da genel olarak dünya ile bağlantısını kesip kesmediğini bilmiyorduk. Bu arada salonun diğer tarafında babanın yatak odasında bambaşka konuşmalar geçiyordu. Hiç bu kadar yanılmamıştım. Damadın tam bir sanatçı. Namussuz melekler yaratıyor. Yalan da değildi. Louise melekler de yapmıştı. Hatta tasarımın mükemmel olması bütün piyasayı alt üst etmişti. Altında böyle işçilik daha önce görülmedi. Antipas ondan korkmaya da başlamıştı. Yarın öbür gün Louise ortak olmak isterse, ama ona söz vermiştin deyip duruyordu Hrisanti. Söz vermiştim ama ben öldükten sonra ya da emekliye ayrıldıktan sonra ortak olmaktan söz ediyorum. O zaman tamam, bütün dükkan onun olsun. Sonra diyelim ki ortak olmasını kabul ettim. Ona güvenebilir misin? Tamam, şimdilik dürüst davranıyor ama dükkana ortak olsa davranışları aynı mı olur yoksa bizi kapıya koymak mı ister? Sonra aklımdan bir türlü gizlice bir şeyler çevirmekte olduğu fikri gitmiyor. Birileri onu bakanlıklara ve polise gidip gelirken görmüş. Bayan Hrisanti ise artık kocasının korkularını paylaşmıyordu. Son günlerde ise Aleka ve babası arasında kavgalar başlamıştı. Çünkü Aleka Louise'in maaşla çalışmasını istemiyor, babasının onu ortak yapmasını istiyordu. Hrisanti de aynı şeyi söylüyordu. Onu ortak yap, söz vermiştin, yoksa onu kaybedebiliriz. Eğer onu Aleka'ya bağlayacak daha kuvvetli bir şey olmazsa... Antipas ise Louis'i kaybedeceklerine inanmıyordu. Nereye gidebilir ki? Talih kuşu başına konduğu sırada mı? Bütün bu konuşmalar Bayan Hrisanti'nin giderek Panayotis'ten daha fazla umudunu kesmesine yol açıyordu. Kuzen, bu umutsuzluğun Panayotis'in kişiliği ve pintiliği ile mi yoksa cinsel sorunlarıyla mı ilgiliydi bilemiyoruz demişti daha sonra Louis. Son zamanlarda Antipas rahat uyumamaya da başlamıştı. Gece kalkıyor, evin koridorlarında, bahçede sanki kötü bir şey olacağını sezmiş gibi volta atıyor ve her zaman yatağına girmeden önce çocukların odasına doğru açılan hol kapısını kapatmaya dikkat ediyordu. Çünkü artık seks yaparken çıkardıkları sesleri duymaktan bıkmıştı, sinir oluyordu. Louis'in bana anlattıklarından, Bayan Hrisanti'nin bir zamanlar Aleka'ya ne yazık ki babasının cinsel yaşamının hiç iyi olmadığını ve Egina'daki yazlığı satın aldıkları zamandan beri tamamen iktidarsız olduğunu itiraf ettiğini öğrendim. O zamandan beri 6 ayda bir ancak şey yapmak istiyormuş. Üstelik hiçbir zaman iktidarsızlık ile yazlık ev arasındaki bağlantıyı kuramamış. Üstelik doğanın insanı gençleştirdiği gibi şeyler söylenir. Hiçbir gençleşme olmadı, tam tersine. Antipas'ın yine evin içinde dolaşmaya çıktığı gecelerden birinde Hrisanti neden bu kadar sinirli olduğunu sorma cesaretini kendinde buldu. Yok bir şey, sen uyu. Sonra yatağın kenarına oturdu ama yatmadı. Hrisanti yok bir şey deme şeklinden yine çocukların sevişirken çıkardığı sesleri duyup sinirlendiğini anladı. Bir şey söylemedi. Sadece kocasına sırtını döndü ve gözleri doldu. Ama birazdan Antipas, Hrisanti'nin sırtına dokunup artık fazla olduklarını, onlara dayanamadığını, bir ev bulmaları gerektiğini söyledi. O bir hayvan, sabah akşam aynı işi yapıyor, buradan gitsinler. Mutlu olmalısın diyecek oldu ama kendini tuttu ve sustu. Panayotis yatağa girmeyip ne yapacağını bilmeden yatağın kenarına oturup neyi unuttuğunu hatırlamaya çalışıyordu. Ah tamam, çalar saat. Pazar sabahıydı, gün ağrıyordu. Egina'ya gideceklerdi ve ilk kez çalar saati kurmayı unutmuştu. Bu herifle aklımı kaybedeceğim, az daha çalar saati unutacaktım. Ama Louis de uzun zamandan beri evdeki varlığının karı koca üzerinde katalizör bir etkisi olduğunu görüyordu. Yani bir zamanlar aşılmaz bir duvar gibi görünen ilişkilerinde artık bazı çatlaklar olduğunu, bir yerlerden içeri soğuk girdiğini hissediyor, öngörüyordu.